Ayrım 33, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 343. 15. Bölüm. Saat gece yarısından 8'e kadar. Batı Alman kabinesi sabah saat 1'de yeniden toplanınca Dietrich Buş'un Washington'la konuşması ve aldığı yanıt çeşitli tepkilerle karşılandı. "Niçin bir neden göstermiyor?" diye söylendi savunma bakanı. "Bize güvenmiyor mu?" Çok önemli bir nedeni olduğunu ancak bunu özel telefonda bile söyleyemeyeceğini bildirdi. Ya kendisine inanırız ya da yalancılıkla suçlarız. Bu aşamada ikinci şıkkı seçemem. Mişkin ile Lazarev'in yarın sabah salı verilmedikleri takdirde teröristlerin ne yapacakları konusunda bir fikri var mı diye sordu bir diğeri. Var sanırım. En azından Freya ile Maas kontrol arasındaki konuşmaların metni elinde. Bildiğimiz gibi ya bir denizci öldürecekler ya da denize 20 bin ton petrol boşaltacaklar ya da her ikisini birden yapacaklar. İçişleri Bakanı o halde sorumluluk da onun olsun dedi. Böyle bir şey olduğu takdirde suçu neden biz yüklenelim? Böyle bir şeye niyetim yok dedi Bush ama bu sorunun yanıtı değil. Başkan Matthews'un isteğini kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Odaya çöken sessizliği bozan Dışişleri Bakanı oldu. Ne kadarlık bir süre istiyor? Ne kadar olabilirse üçüncü seçeneği bulmak için kendisine zaman gerek. Ama planının ne olduğunu, bu seçeneğin ne olabileceğini bilmiyorum. Yalnızca kendisi ve güvendiği bir iki kişi biliyor bunu sanırım. Şu anda bu güvendiklerinin arasında biz yokuz. Dışişleri Bakanı aramızdaki dostluğu biraz zorlamak olacak bu dedi ama yine kendisine bu olanağı verelim. Fakat hiç olmasa gayri resmi olarak bunu kendisinin isteği üzerine yaptığımızı belirtelim. Savunma Bakanı belki de Freya'ya baskın düzenleyeceklerdir diye atıldı. İçişleri Bakanı bizimkiler bunun çok tehlikeli olduğunu söylediler dedi. Son 2 mili denizaltından gitmek, güverteye tırmanmak, bacadan görünmeden kaptan köşküne yaklaşmak ve içinde terörist liderinin bulunduğu kamerayı ilk seferinde bulmak gerek. Adamın elinde gerçekten uzaktan kumanda aygıtı bulunuyorsa düğmesine basamadan öldürülmesi gerekiyor. Savunma Bakanı sabah olmadan bunu başaracak zamanımız kalmadı zaten dedi. Bu ancak karanlıkta yani en erken akşam saat 10'da 21 saat sonra kalkılabilecek bir iş. Alman kabinesi saat 3'e çeyrek kala Başkan Matthews'un isteğini kabul etmeyi kararlaştırdı. Sonuçlar sürekli olarak gözden geçirilirken Mişkin ile Lazarev'in salı verilmeleri süresiz ertelenecekti. Aynı anda hükümet sözcüsüne de en güvenilir 2 gazeteciye haberi sızdırması bildirildi. Washington'ın çok büyük baskısı sonunda Bonn böyle bir karar almak zorunda kalmıştı. Bonn'dan haber geldiği zaman Avrupa'da saat sabahın 4'ü, Washington'da ise gecenin 11'iydi. Başkan Matthews, Başbakan Bush'a yürekten teşekkürlerini gönderdikten sonra David Lawrence'a sordu. "Kudüs'ten bir haber var mı?" "Yok. Büyükelçimizin Benjamin Golan'la özel bir görüşme yaptığını biliyoruz, başka bir şey yok." İsrail Başbakanı Şabat gecesi ikinci kez rahatsız edildiğinde zaten pek sınırlı olan sabrı iyice tükenmek üzereydi. Avrupa'da saat sabahın 3'ü, Kudüs'te ise 5'iydi. Cumartesi sabahının ilk ışıkları Yuda tepelerinde belirmeye başlamıştı. Başbakan, Başkan Matthews'un özel isteğini hiçbir tepki göstermeden dinledi. Kendisi Freya'yı ele geçiren teröristlerin kimliklerinden korkuyordu. Kendi gençlik günlerinden bu yana bir Yahudi'yi bir cezaevi hücresinden kurtarmak için herhangi bir terörist eyleme girişilmemişti. O zaman da bu olay Filistin'de yer almıştı ve İngilizlerin Akra'daki cezaevinde bulunan Yahudi partizanları kurtarmak için kendisinin de katıldığı bir eylem geliştirmişlerdi. Aradan 35 yıl geçmişti şimdi, görüşler çok değişmişti. Şimdi terörizm hareketlerini rehine alınmasını, rejimlere şantaj yapılmasını suçlayan İsrail oluyordu. Ama yine de kendi halkının yüz binlercesi KGB dehşetinden kaçmak için kendilerine açık tek yolu seçen iki gence gizliden gizliye sempati duyacaklardı. aynı seçmenler gençleri kahraman olarak karşılayacaklar, hiçbiri onları cinayetle suçlamayacaktı. Freya'daki maskeliler de Yahudi, hatta Tanrı korusun İsrailli olabilirlerdi. Bir gece önce olayın kısa zamanda bastırılacağını, Berlin'deki tutukluların sabah İsrail'e getirileceklerini, Freya'daki teröristlerin de ölü ya da diri ele geçirileceklerini ummuştu. Evet, bir gürültü kopacaktı kuşkusuz ama birkaç gün içinde her şey unutulurdu. Oysa şimdi tutukluların salıverilmeyeceklerini öğreniyordu. Bu koşullar altında Amerikan isteğini kabul etmesi olanaksızdı. Büyükelçi sözünü bitirince başbakan başını salladı. Lütfen dostum William Matthews'a bu korkunç olayın daha fazla can kaybı olmadan bitmesi için en içten dileklerimi iletin. Ancak Mişkin ve Lazarev konusunda tutumum şu olacaktır. İsrail hükümeti ve halkı adına Batı Almanya'nın isteği üzerine bu iki kişiyi buraya geldiklerinde tutuklatmayacağıma ya da Berlin'e geri göndermeyeceğime söz vermiş bulunuyorum. Bu sözümden dönmem olanaksızdır. Özür dilerim ama istediğini yerine getiremem. Freya serbest bırakıldıktan sonra onları yeniden cezaevine konmaları için Almanya'ya iade edemem. Amerikan Büyükelçisi'ni zaten bildiği şeyleri açıklamaya gerek görmemişti. Ulusal onur sorunu dışında baskı altında verilen sözlerin bağlayıcı olmadığı gerçeği bu durumda geçerli değildi. Ulusal Din Partisi, Guş Eminum aşırıcıları, Yahudi Savunma Birliği ve son 10 yıl içinde SSCB'den göçmen olarak gelen 100 bin İsrailli seçmen söz konusuydu. Bunlar bile bir İsrail başbakanının Mişkin ile Lazarev'e özgürlüklerine kavuşturma sözünden dönmesini kesinlikle engellerdi. Bir saat sonra Washington'da haberi alan Başkan Matthews, denemeye değerdi dedi. Şimdi üçüncü seçeneğin olmadığı anlaşılıyor dedi David Lawrence. Maxim Rudin böyle bir şeyi kabule yanaşsaydı bile. Gece yarısına bir saat kalmıştı. Beş bakanlıkta ve başkanın çalışma odasında ve Beyaz Saray memurlarının telefonlar ve telex başında Avrupa'dan haber bekledikleri odalarda ışıklar yanıyordu. Başkanlık çalışma odasında dört adam Freya'nın tepkisinin ne olacağını beklemeye başladılar. Doktorlar insan ruhunun sabahın saat 3'ünde en zayıf anında olduğunu söylerler. Bu saat yorgunluk, ağır tepkiler ve en iç kapayıcı bunalım saatidir. Freya'nın kaptan kamerasında karşılıklı oturan iki adam için de güneş ve ayın tam bir doğuş ve batış süresini tamamladığı saatti bu. İkisi de ne o gece ne de bir önceki gece uyumuşlardı. Her ikisi de dinlenmeden 44 saat geçirmişlerdi. İkisi de yorgundu, gözleri kanlanmıştı. Uluslararası faaliyetlerin, kabinelerin ve komitelerin, elçiliklerin ve toplantıların, Kudüs'ten Washington'a kadar üç kıtada ışıkların yanmasını sağlayan planların tam ortasında kalan Thor Larsen de kendi oyununu oynuyordu. Kendi uyanık durma gücüyle karşısındaki fanatik teröristin iradesi çatışmaktaydı. Kaybettiği takdirde gemisinin ve mürettebatının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını biliyordu. Larsen Svoboda denilen ve içindeki ateşle yanan sinirleri içtiği kahve ve tüm dünyaya meydan okumasıyla gerilen bu adamın dinlenmek istediği takdirde Norveçli kaptanın bağlanmasını emredebileceğini biliyordu. Böylece sakallı denizci gözlerini silahın namlusuna dikmiş, adamın gururuna karşı oynuyor, adamın bu meydan okumasını kabul ederek uykuyu yenme oyununda yenilgiyi kabul etmeyeceğini umuyordu. Durmadan şekersiz kahve içmeyi öneren Larsen'di. Aslında kendisi günde yalnız 2-3 kere o da 1-2 şekerle içerdi kahvesini. Gece ve gündüz boyunca durmadan konuşan, Ukraynalıyı başarısızlığa uğradığı takdirde ne yapacağını düşünmeye zorlayan da kendisiydi. Uzun yılların deneyi, kaptan olmak için gereken uykusuz geceler, tayfalar aşağıda uyuklarken dümen başında uyanık durma zorunluluğu Larsen'e uyanık kalmayı öğretmişti. Ve işte böylece tek kişilik oyununu oynuyordu. Silahsız ve cephanesiz, telekseri ve geceleri fotoğraf çeken kameraları, destekleyeni ve seyircisi olmadan. Japonların tankere yerleştirdikleri onca üstün teknolojinin kendisine şimdi bir paslı çivi kadar yararı yoktu. Karşısındaki adamı fazla sıkıştırırsa kendini kaybedip tabancasını ateşleyebilirdi. Çok sıkıştığı takdirde tayfalardan bir diğerinin öldürülmesini emrederdi. Uykusu gelirse yerine daha sağlam birini bırakır ve Larsen'in kendisine yapmak istediklerini üstünden atana kadar gider dinlenirdi. Mişkin ile Lazarev'in sabah bırakılacaklarına inanıyordu Larsen. Tel Aviv'e varmalarından sonra da teröristler Feraya'yı terke hazırlanacaklardı. Acaba bunu başarabilirler miydi? Çevrelerindeki savaş gemileri buna göz yumacaklar mıydı? Freya'dan ayrılmış olsa bile NATO donanmasıyla karşılaşacak bir Svoboda titreşim aygıtının düğmesine basmaz mıydı? Ancak hepsi bu kadar değildi. Karalar giyinmiş olan terörist tayfasından birini öldürmüştü. Thor Larsen onun öldürülmesini istiyordu. Bu cinayetin intikamı alınmalıydı. Bu yüzden her ikisine de uykuyu yasaklayarak karşısındaki adamla konuşmasını sürdürdü. Whitehall da uyumuyordu. Bunalım İdare Komitesi saat 3'ten beri toplantı halindeydi. Gelişme raporları tamamlanmıştı bile. Güney İngiltere'de Shell, BP ve diğer şirketlerden el konulan tanker kamyonları Hampshire deposundan nötralizan doldurmaktaydılar. Gözleri uykusuzluktan kızarmış sürücüler boş tankerleri Hampshire'a, dolularını da Lowestoft'a sürüyorlardı. Yüzlerce ton konsantreyi Suffolk limanına taşıyorlardı. Sabahın 4'ünde depolar boşalmış, ulusal stokun 1000 tonu da kıyıya gönderilmişti. Saat 3.30'da Washington'dan Bon kabinesinin Mişkin ile Lazarev'i bir süre daha tutmaya razı olduğu haberi alındı. Matthews ne yaptığını biliyor mu acaba diye sordu biri. Sir Julian'ın yüzü ifadesizdi. Bildiğini düşünmek zorundayız. Freya'dan 20 bin ton petrolün boşaltılacağını da beklemeliyiz. Gecenin çalışması boşuna olmadı. Şimdi hiç olmazsa hazırız. Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ama bu durum kamuoyuna yayıldığında Fransa, Belçika ve Hollanda'da petrol kirlenmesine karşı bizden yardım isteyebilirler dedi. Elimizden ne gelirse yapacağız. Püskürtme uçakları ile itfaiye tekneleri ne oldu? Unicorn odasında okunan rapor denizde neler olup bittiğini gözler önüne seriyordu. Römorkörler Humber'dan güneye Lowestoft limanına doğru yol almaktaydılar. Diğer yandan Thames'den hatta Lee'deki deniz üstünden deniz üstüne sıvı püskürtebilecek tüm deniz araçları Suffolk kıyısındaki bir randevu noktasında toplanmak üzere hareket etmişlerdi. Güney kıyılarında hareket eden başka tekneler de vardı. Yeryüzünün en usta baskıncı balık adamları ile çeşitli araçlarını taşıyan Cutlass, Scimitar ve Sabre'da Argyll Kruvazörü'nün kuzey denizinde demirlediği noktaya doğru ilerlemekteydiler. Eastbourne koyusunda uykusu hafif olanlar denizdeki bu patırtıyı duymuşlardı bile. Özel tekne servisinin 12 deniz piyadesi arka güvertede dalma aygıtlarını, silahlarını, olağanüstü patlayıcılarını kontrol etmekteydiler. Cutlass'ın süvarisi genç binbaşı yanındaki özel grup yüzbaşısına dönerek "Umarım arka güvertedeki o garip şeyleriniz patlayıp başımıza bir iş açmaz." dedi. "Hiç merak etme dostum, biz kullanana kadar patlamaz onlar." diye yüzbaşı güvenle karşılık verdi. Kabine toplantı salonunun altındaki bir odada baskının komutanı Freya'nın çekilmiş fotoğraflarını incelemekteydi. Nimrod'un çektiği resimlerle Lloyds'un tanker planını ve BP'den alınan süper tanker modelini karşılaştırıyordu. Albay Holmes beyler, karşı karşıya bulunduğumuz seçeneklerden hoş olmayanını düşünme zamanı geldi sanırım diye söze başladı. Evet, kaba kuvvet seçeneği diye mırıldandı Sir Julian. Holmes sözünü sürdürdü. Başkan Matthews, Mişkin ile Lazarev'in salıverilmelerine karşı çıkar ve Batı Almanya'da buna razı gelirse teröristler şantajlarında başarılı olamadıklarını anlayacaklardır. İşte o anda Freya'yı havaya uçurabilirler. Benim kanımca bunu gece bastırmadan önce yapmazlar. Yani önümüzde 16 saatlik bir zamanımız var. Geceyi neden beklesinler diye sordu Sir Julian. İntihar etmek istemiyorlarsa kaçmak için karanlığı beklemek zorundalar. Bunun için de karanlıkta kimseye görünmeden tekneden ayrılırlar ve tankeri uzaktan havaya uçururlar. Öneriniz nedir albayım? İki önerim var efendim. Bir, teröristlerin motoru hala tankerin iskelesine bağlı duruyor. Karanlık bastığı anda bir dalgıç motora gidip bir saatli bomba koyabilir. Freya havaya uçtuğu zaman yarım mil çapında bir daire içinde hiçbir şey kalmayacaktır. Bu yüzden su basıncı ile işleyen bir mekanizmanın patlatacağı bir bomba düşünüyorum. Motor tankerin yanından ayrılınca burundan giren sular teknenin altında bir borudan geçecek. Bu suyun geçişi tetiği harekete geçirecek ve bomba 60 saniye sonra patlayacak. Böylece teröristler Freya'dan ayrıldıktan ve kendi patlatıcılarının düğmesine basmaya fırsat bulamadan motorlarıyla birlikte havaya uçacaklardır. Masanın çevresinden rahatlamış insanların mırıltıları işitildi. Motorun havaya uçması Freya'ya yerleştirilen dinamitleri patlatmaz mı diye biri sordu. Hayır, uzaktan kumandalı patlatma aygıtları varsa bu elektronik sistemle çalışıyor demektir. Motora yerleştirilen patlayıcı teröristleri paramparça eder, hiçbiri sağ kalmaz. Peki patlatıcı da batarsa suyun basıncı düğmeyi itmez mi diye sordu bilim adamlarından biri. Hayır, bu tür aygıtlar su altında çalışmazlar. Onun için battığı anda tehlike atlatılmış demektir. Çok iyi dedi Sir Julian. Bu plan karanlık basmadan önce yürürlüğe konabilir mi? Hayır, balık adamlar yüzerken hava kabarcıkları bırakırlar arkalarında. Hava fırtınalı olsa bu görülmeyebilir ama dümdüz bir denize de görmemek olanaksızdır. Nöbetçilerden biri hava kabarcıklarını kesinlikle görecektir. Bu da kaçınmak istediğimiz sonucu doğurabilir. Şu halde karanlık bastırdıktan sonra... Bir nokta daha var. Zaten ben bu yüzden kaçış motorlarına sabotaj yapmayı tek çare olarak görmüyorum. Teröristlerin lideri Freya ile birlikte havaya uçmak kararındaysa tankeri arkadaşları ile terk etmeyebilir. Bu yüzden gemiye baskın düzenleyip düğmeye basamadan aygıtı elinden almamız gerektiği kanısındayım. Kabine sekreteri içini çekti. Anlıyorum. Hiç kuşkusuz bunun için de bir plan hazırlamışsınızdır. Ben kendim hazırlamadım ama özel tekne servisinden binbaşı Simon Fallon'la sizi tanıştırmak istiyorum. Sir Julian Flannery'nin karabasanları gerçekleşiyor gibiydi. Deniz piyadesi binbaşısı 1.70 boyunda ancak vardı. Ama omuzlarının genişliği de bir o kadar görünüyordu. Ve kendisi insanları parçalamaktan adeta salata tarifesi verir gibi söz edebilen türden insanları andırıyordu. Barışçı kabine sekreteri daha önce özel uçak servisinden subaylarla karşılaşmıştı ama daha küçük bir uzman grubu olan ÖTS'nin komutanı ile ilk kez tanışıyordu. ÖTS geleneksel savaş koşulları altında denizden kıyı tesislerine yapılacak saldırılara karşı koymak üzere uzmanlaştırılmış bir grup olarak oluşturulmuştu. Bu birliğin üyeleri yüzme, dalma, tırmanma, yürüyüş ve çarpışma konusunda çok özel eğitimlerden geçmiş kişilerdi. Daha sonraları birlik paraşütle atlama, patlayıcı maddeler, tahrip etme, adam öldürme konularında da uzmanlaşmıştı. Uzun süreler boyunca gereksinimlerini bulundukları çevreden sağlamak, arkalarında hiçbir iz bırakmamak gibi yetenekleriyle ÖTS örgütündeki kuzenlerinin ustalıklarını paylaşmaktaydılar. ÖTS üyelerinin diğerlerinden ayrıldıkları nokta su altı uzmanlıklarıydı. Balık adam giysileriyle akıl almaz uzaklıklara yüzebilirler, patlayıcı maddeler yerleştirirler, suyu dalgalandırmadan giysilerini çıkartıp özel cephaneleri bellerine sarılı olarak su yüzüne çıkabilirlerdi. Silahlarının bir kısmı bıçaklar ve boğma telleri gibi bilinen şeylerdi. Ancak 1960'ların sonuna doğru terörizm eylemlerinin birdenbire artmasıyla kendilerini zevke boğan yeni oyuncaklara kavuşmuşlardı. Her biri dünyanın en iyi silahı kabul edilen el işi Finlandiya tüfeğini kullanmada ustaydı. Norveç malı olan silahın bir bazuka kadar uzun bir dürbünü, çok etkili bir susturucusu vardı. Bir kapıyı yarım saniyede kırmak için ÖSS'ler gibi bunlar da kısa namlulu silahları yeğ tutarlardı. Bu silahlarını kapının arkasında başka sürgüler olabileceğini hesaplayarak hiçbir zaman kilitlere doğrultmazlardı. Aynı anda iki silah da kapının menteşelerini parçalarlar, kapıyı tekmeyle indirirken susturuculu Ingram makineli tabancaları ateş kusarak içeri dalarlardı. ÖUS'lere Mogadişu'daki Almanlara yardım etmelerini sağlayan cephaneler arasında el bombaları vardı. Bunlar şaşırtma el bombalarının çok geliştirilmiş türleriydi. Bunlar insanı yalnız dondurmakla kalmayıp felce de uğratırdı. Pimini çektikten sonra yarım saniye sonra teröristlerin ve rehinelerin bulundukları kapalı alana fırlatılan bu bombaların 3 etkisi vardı. Bir kere o yana bakan herkesin gözünü 30 saniye için kamaştıran müthiş bir parıltı çıkardı. Arkasından kulakları patlatan bir gürültü çıkar, insan duyduğu ani acıyla ne yapacağını şaşırırdı. Son olarak da orta kulağı etkileyen özel bir ses dalgası insanın tüm kaslarını 10 saniye kadar felce uğratırdı. Yaptıkları deneyler sırasında el bombası patladığı anda bir arkadaşının böğrüne dayadığı tabancanın tetiğine basmaya çalışmıştı. Ama olanaksızdı bu. Hem teröristin hem de rehinelerin kulak zarları parçalanmıştı. Ama kulak zarı yeniden takılabilirdi. Ölü rehineler ise bir daha diriltilemezlerdi. Bu felç etkisi sürerken kurtarıcılar baş düzeyinden 10 santim yukarıya ateş ederlerken arkadaşları kendilerini yere atıp rehineleri yere çekerlerdi. Tam o anda da ateş edenler namlularını 15 santim aşağıya indirirlerdi. Kapalı bir odadaki rehine ve teröristlerin yerleri kapının dışına uygulanan elektronik bir dinleme aygıtıyla saptanırdı. Bu iş için odadakilerin konuşmaları gerekmez, soluk alıp verme de kesinlikle insanın yerini belirleyebilir. Kurtarıcılar da aralarında yanlış anlaşılmaya olanak tanımayan el kol işaretleriyle konuşurlar.
33. Ayrımın sonu. Sayfa 353.